Ayrım 31. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 371. Balıkçı Calogero denmesinin nedeni kendisini hep balıkçı Calogero diye tanıtmasındandı. Mutfağa vermelerinin nedeni de nöbet yerlerinden kaçmaya kalkışmasıydı. Duramam burada. Korktum gidiyorum. Beyrut'a geleli 20 gün olmuş, bu süre içinde tam 5 kez kaçmaya kalkıştığı için kafadan çatlak olduğunda karar kılmışlardı. Her defasında sahile koşup bir tekne aramıştı evine dönebilmek için. 6 ay önce 18'ine basmıştı. Tıknaz, gösterişsiz bir yapısı, güneşten yanmış çocuksu bir yüzü, ürkek bir şaşkınlık içeren kapkara sevimli gözleri vardı. Egade adalarının 80 nüfuslu mercimek büyüklüğünde bir adasından Formica'dan geliyordu. 80 kişilik nüfusun içine papaz, öğretmen, eczacı ve yasaları uygulatmak amacıyla yollanan iki jandarma da giriyordu. Orada doğmuş, 4 ablasından sonra dünyaya gelmiş, çocukluğundan bu yana balığa çıkmaktan başka bir şey yapmamıştı. Çok sevdiği balıkçılığı, kaba saba bir adam olan, askere gitmemek için bir ayağını zıpkın saplayıp topal kalan babasından öğrenmişti. Hamsiler, sardalyeler, barbunyalar, yayınlar, istakozlar, ahtapotlar, midyeler, kalamarlar, çağnozlar ve taraklar konusunda bilmediği yoktu. Ama suyun dışında yaşayan canlılar konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Anası babası, 4 ablası, nenesi, evin arkasındaki tavşanları ve tavukları dışında yanında rahat ettiği tek kara hayvanı, bir ton balığı avı sırasında kaza sonucu ölen dedesinin köpeğiydi. Zar zor yazı yazabiliyor, büyük yazım hataları yapıyordu. 3. sınıftan sonra ilkokula göndermemişlerdi. Okulda bir şey öğrenememiş, zamanını boşa geçirmişti. Bir tek kitap okumamış, askere çağrılmadan önce Formica'dan hiç ayrılmamış, Trapani'ye olsun gitmemişti. Trapani'ye her pazartesi postanenin motoruyla gidilebiliyordu. Bu nedenle hiç kent demiryolu, otoyol görmemişti. Havaalanı da görmediği gibi. Onun için uçak arkasında iz bırakarak gökyüzünde dümdüz uçan kocaman bir kuştu. Trafik tıkanması nedir, bir tren nasıl yol alır tasarlayamıyordu. Hele savaşı hiç tasarlayamıyordu. Formica'ya dünyada olup bitenleri yansıtan tek araç televizyondu. Ne var ki bu gizemli alet İtalyancayı öğretmenle papaz gibi konuştuğu için ne dediği anlaşılmıyordu. Ama yine de küçücük adayı cennet bilmiş, oradan ayrılmak aklının ucundan bile geçmemişti. Balığa çıkacak bir tekne, balığı istif edecek bir depo, sizi yağmurdan soğuktan koruyan bir ev, dua etmeye gideceğiniz bir kilise, pazar ve bayram günleri dondurma alabileceğiniz bir kahve, üstelik sizi seven bir ana baba, 4 abla ve bir nene olduktan sonra insan Tanrı'dan daha ne isteyebilirdi? Ama uğursuz bir Temmuz günü celp gelmişti. Hemen Brindisi'ye gidip Marolar kışlasına başvurması istenmişti askerliğini yapmak için. Matri Matruzza ne kötü haberdi. Günler geceler boyu ağlamıştı üzüntüden. Babası gibi ayağına bir zıpkın saplamaya kalkışmıştı. Ama babası, sakın pişman olursun, ben çok pişman oldum, askere gitmek topal olmaktan çok daha iyi diye bağırınca babasının dediğine uymaya karar vermişti. Bavuluna ton balığı konservesi doldurmuş, teknesi, anası, babası, ablaları, nenesi ve köpeğiyle helalleşip postanenin motoruyla Trapani'ye gitmiş ve ömründe ilk kez bir kent görmüştü. Matri Matruzza ne kentti ama! Nüfusu 70.000'di. Tersaneler, bacalar, binalar, kiliseler, mağazalar, gündüzleri bile yanan ışıklar, yollar vardı. Sokaklar otomobil, bisiklet, kamyon, otobüs doluydu. İnsanlar koşar adım yürüyorlardı. Kimse tren istasyonuna götürmüyordu onu. Falanca sokağa girin diyorlardı, sonra filanca sokağa sapın, ikinci trafik ışığına varınca sağa dönüp 5. trafik ışığına dek dümdüz yürüyün. Peki insan falanca ya da filanca sokağı bilmiyorsa, trafik ışıklarından anlamıyorsa, kimi kez kırmızı, kimi kez yeşil, kimi kez de sarı yanıyorlar. Niye? tren istasyonunu ve sanki ucu olmayan upuzun treni buluncaya dek akla karayı seçmişti. Bir trenden çok birbirine eklenmiş bir sürü tren gibiydi. Birinci mevki, ikinci mevki. Birinci mevkiye binmesine izin vermemişlerdi. Biletiniz ikinci mevki, buraya binemezsiniz. Kötü olmuştu çünkü birinci mevkide daha az insan vardı. İkinci mevki tıklım tıklımdı. İtişip kakışıyor, önünüze geçiyor, seçtiğiniz yeri kapıyorlardı. Buranın sahibi var. Neyse bir yer bulabilmişti. Ama sigara içenler kompartmanında. Leş gibi kokuyordu. Tren yola çıkmıştı. Trapani'den Alcamo'ya getirmişti onu. Alcamo'dan da Palermo'ya. Palermo'dan Kefalu'ya, Kefalu'dan Messina'ya. Yol boyunca sallamıştı hep. Çuf çuf, çuf çuf çuf. İnsanlar hep sigara içmiş, konuşmuş, durmadan yemek yemişlerdi. Portakallar, muzlar, mandalinalar, çikolatalar. O ise yalnızca biraz ton balığı yemişti ekmekle. Her şey çirkindi bu trende. Güzel olan tek şey pencereden rüzgar hızıyla gelip geçen kırlardı. Sonra Messina'da treni bir gemiye bindirmişlerdi. Trenin tümünü. Birinci mevkisiyle, ikinci mevkisiyle, geri kalanıyla. Ve gemi batmamıştı. Tersine boğazı geçmiş, Reggio Calabria'ya getirmişti onları, ana karaya. Olağanüstü bir şeydi. Heyecandan bir kutu ton balığı konservesini midesine indirmişti. Reggio Calabria'da trenden inmişlerdi. Çizmenin tabanını izleyerek topuğuna doğru giden bir başka trene binmişlerdi. Evet, İtalya topuklu bir çizme biçimindeydi ve bu trenle Catanzaro'ya gitmişlerdi. Oradan da Crotone'ye, sonra Corigliano'ya, sonra Taranto'ya, Taranto'dan sonra da Lecce'ye varmışlardı. Hep Taranto körfezine bakmıştı ve bu kez pencereden deniz uçup gitmişti rüzgar gibi. Taranto'da yine trenden inmişlerdi. Ama artık çok yaklaştıkları Brindisi'ye doğruca giden bir trene binecek yerde çizmenin dibine Lecce'ye inip sonra yeniden yukarıya Brindisi'ye çıkan bir trene binmişlerdi. Yolcular çok kızmışlardı. En çok da Komünist Partisi rozetli biri köpürmüştü. Böyle demir yolculuk olamayacağını, Güneylilerle alay edildiğini, hükümetin bir hırsız çetesi olduğunu, bu hırsızları Sibirya denilen bir yere sürmek gerektiğini söylemişti. Hristiyan demokrat rozetli biri de karşılık vermiş, komünistleri Rusya'ya yollamak gerektiğini, orada insanların hayvan vagonlarına bindirildiğini, polis izin vermedikçe seyahat edemediklerini söylemişti. Daha sonra asker yeşili ceketli, ayaklarında zenginlerin giydiği yumuşak derili ayakkabılar olan gençten biri, ikisini de Formica'da hiç duymadığı sözlerle paylaşmıştı. Hristiyan demokrat rozetli adama, ağzını açma sen demişti. Amerikan kuklası, çok uluslu emperyalist devletin uşağısın sen. Senin de kurşunlanmış cesedin bir gün bir otomobilin bagajında bulunacak. Komünist Partisi rozetli adama ise sen işçi sınıfının yalancı dostusun, ihanet ediyorsun işçi sınıfına demişti. Suskunluğunla sistemin işbirlikçisi oluyorsun, senin de sonun aynı olacak. İşçi sınıfı bağışlamaz çünkü. Yumruk yumruğa gelmelerine ramak kalmış, ancak 7 durak sonra bir konuda trenin hızlı gitmediği konusunda görüş birliğine varabilmişlerdi. Oysa hızlı gidiyordu. Dahası aşırı hızlı gidiyordu ona göre. Daha yavaş gitmesi Brindisi'yi elden geldiğince geç varması için ne isteseler vermeye hazırdı. Brindisi'ye çarşamba günü öğleden sonra varmıştılar. 2 gün 2 gece 6 saatlik bir yolculuktan sonra Matri Matruzza. Yorgunluktan bitkin düşmüş, yol boyunca ton balığı konservelerini bitirdiği için midesi alt üst olmuş bir durumda, tıpkı Trapani'ye benzeyen, bir türlü sonu gelmeyen kenti bir baştan bir başa geçmişti. Bir sürü sokakta yürüdükten sonra deniz kıyısında bir kaleye varmış, balıkçı Calejero benim der demez saçlarını kesmişlerdi, hem de 0 numarayla. Sonra üstünden dökülen bir üniforma, ayaklarını cendereye sokan bir çift postal vermişler, 4 ay boyunca sanki korkulu bir düşte gibi yaşamıştı. Bağırıp çağırmalar, azarlamalar, garip buyruklar. Silah omza, ileri marş, uygun adım, sağa dön, sola dön, geriye dön. Hele o talimler, Matri Matruzza, yatıp kalkmalar, tetiğe dokunur dokunmaz elinizden balık gibi fırlayıp yüzünüze çarparak bir dişinizi kıran tüfeklerle atış denemeleri ve kötü yürekli arkadaşlar, acımasız subaylar, küfürler, dağ ayısı, ilkel herif, mağara adamı, taş devrinde mi sanıyorsun kendini? Sonra bir Sicilyalının bir başka Sicilyalıya Lübnan'a gönderiyorlar bizi dediği gün düştüğü umutsuzluk. Lübnan'ı Milano diye duymuş, saçını başını yolmuştu. Milano'ya gitmem ben. Milano'da deniz yok. Haftalar boyunca Lübnan'ın Milano'da olduğunu sanmış. Ama yola çıkmak için gemiye bindiklerinde içine bir kuşku düşmüştü. Niye vapura biniyoruz? Milano'ya vapurla gidilmez ki. Milano'ya gitmiyoruz, Calogero. Nereye gidiyoruz öyleyse? Beyrut'a, Calogero. Berutti mi? Neresi Berutti? Lübnan'ın başkenti, Calogero. Öyleyse Lübnan Milano'da değil mi? Milano'da değil, Calogero. Lübnan'da deniz var mı? Lübnan'da deniz var, Calogero. Matri matruzza. Berutti'de de deniz var mı? Evet, Calogero. Berutti'de de deniz var. Çok sevinmişti. Evet, Berutti formica değildi. Duru, katışıksız suları, beyaz kumlu tertemiz kumsalları, fosfor gibi ışıyan kayaları olmayacaktı. Kıyılarda, kayaların dibinde balıklar kırmızı, sarı, firuze, gümüş rengi parıltılar saçarak kımıl kımıl oynamayacaklardı. Denizin dibinde mercan ve sünger, yosun ve midye bahçeleri olmayacaktı. Hele anası babası, dört ablası, nenesi, köpeği de olmayacaktı orada. Ama hiç değilse aşağılanmadan rahat bir biçimde yaşayacaktı. İçinde kışlası yoksa bir deniz kenti hep umutlarla doludur. Bu yanılsamayla gemiye binmiş yola çıkmıştı. Saatlerce ve saatlerce geminin provasından uzakları tarayarak sabırsızlıkla Beyrut'u görebilmeyi beklemişti. Son gece gözünü kırpmamıştı ve şafakla birlikte beklediği kentin çizgileri belli olunca mutluluktan havalara uçmuştu. Berutti, Berutti. Sonra gemi, dışkı, prezervatif, şırınga, fare ölüsü ve her türlü atık dolu bulanık ve yağlı sulardan geçerek kıyıya yaklaşmış, yıkıntıların çevrelediği limana girmişti. Top seslerinin duyulduğu bir rıhtıma indirmişlerdi onları. Matri matruzza. Burası bir kıyı kenti değildi, bir savaş kentiydi. Televizyonda görüldüğü gibi yıkılmış evleri, ölmüş insanlarıyla bir savaş. Sierra Maica varır varmaz da kaçıp Ramlet El Bayda kıyısına inmişti. Kendisini Formica'ya geri götürecek bir tekne bulabilmek için. Yakalamışlardı ama yine kaçmıştı. Nöbetçi yapmışlar, nöbeti bırakıp kaçmıştı. Bir gözetleme kulesinin tepesine vermişler, kuleden kaçmıştı. Revire kapatmışlar, revirden kaçmıştı. Mutfağa verilip balıkları temizlemekle görevlendirilince mutfakta kalmıştı. Balık. Ama dün atsız yolla Şam'ın bulvarının köşesindeki nöbetçi ishal olup revire kaldırılınca takım komutanı yerine Calogero'yu verin demişti. Sorun çıkarmaz, tehlikeli bir yer değil denileni yapmışlardı ve... Matri matruzza, ne felaketti bu. İlkin elinde tutmak zorunda olduğu tüfek, başına giymek zorunda olduğu miğfer yüzünden. Sonra topuklarına kadar battığı, kaçmasını önleyen çamur yüzünden. Sonra sabahtan bu yana yayılan ve her geçen saat artan fırtına kokusundan. Patlayacak fırtınanın sevimsiz, pis bir kokusu olur. Kokmuş çöp kokusu gelir dipten. Kokladıkça sanki kendini açık denizde balık avlıyormuş sanıyordu. Rüzgar güneybatıdan esince deniz kabarıyor, telaşla ağları topluyor, kıyıya dönmek için küreklere asılıyorlar. Ama kürek çektikçe kıyıya yaklaşacak yerde akıntı açığa atıyordu kayıkları. Takım komutanına fırtına patlayacak demiş ama inandıramamıştı. Felaket tellallığı yapma demişti. Güneş batarken ufukta kuyruklu yıldız gibi bir şimşek çaktığında "Şimşek çaktı, fırtına geliyor" diye bağırmasına da kulak asmamıştı. Şimşek filan çakmadı, oysa çakmıştı ve yıldırım her yıldırım gibi kuleye çarpmış ve büyük bir fırtına kopmuştu. Şimşekler gök gürültüleri ve M113'e binme komutu. Matri matruzza, ne korkunçtu. Sanki yer yarılıyordu M113'ü içine almak için. Her patlamada araç dalgaların kaldırıp indirdiği bir tekne gibi yükselip alçalıyordu. Teknenin dibinde de o vardı. sardalya sepetindeki bir sardalya gibi sıkışmış, ezilmişti. Üstelik herkes korkudan osuruyorlardı ki çatlıyorlardı sanki. Ama çişim geldi diyecek oldun mu, İtalya'nın birliğini sağlamak için Egadi adaları karşısındaki Marsala'ya çıkan Garibaldi'ye sövmeye başlıyorlardı. Siz Güneylileri o Garibaldi ukalası başımıza bela etti diye söyleniyorlardı. Sizinle Garibaldi yüzünden bu duruma düştük. Üçüncü dünya ülkesi olduk. Güney İtalya'nın petrol karşılığında Libya'ya satılması, satıştan sonra da Güney ile Kuzey arasında Çin duvarı gibi bir duvar örülmesi gerektiğini söylüyorlardı. Formica'da oturanların İtalya'ya pasaportla gelebilmeleri ve ancak yarım günlük vize verilmesini öneriyor, sonra da ona dönüp ekliyorlardı. Anladın mı? Bir damla işersen canına okuruz. Yine de işkencenin en büyüğü bu değildi. Bu M113'ün içinde bir fare gibi ölmek düşüncesiydi. Doğru, hepimiz ölecektik. Ölümün yaşı da yoktu. Ağı çektiğinizde içinde yaşlı balıklarda, genç balıklarda, yavru balıklarda oluyordu. Ama istediğin zaman çişini yapabileceğin ve rüzgarın osuruk kokularını alıp götürdüğü bir kayıkta ölmek başka şeydi. Garibaldi'ye sövülen balık istifi bir sepette ölmek başka bir şeydi. Üstelik İtalya'ya gidebilmeniz için pasaport istiyor, petrol karşılığında sizi Libya'ya satmaya kalkıyorlardı. Onlarla birlikte ölmek istemiyordu. Formica'ya, duru, katışıksız sularına, bembeyaz kumlu tertemiz kumsallarına, fosfor gibi ışıyan kayalarına, balıklarına, süngerlerine, mercanlarına, anasının, babasının, ablalarının, nenesinin, köpeğinin yanına dönmek istiyordu. Bu nedenle bir ara kaçmak için kapıya doğru atılmış, ötekiler engel olunca da korkunç çığlıklar atmaya başlamıştı. Kurtar beni Matri Matrutsa, fareler gibi ölmek istemiyorum. Sizinle birlikte ölmek istemiyorum. Bırakın beni gideyim. Yalvarırım, bırakın. Sonra kapı açıldı. İki büklüm bir gölge, miğferi, tüfeği olmayan bir gölge M113'ten aşağı atladı. Arkasından "Nereye gidiyorsun dağ ayısı, nereye gidiyorsun ilkel herif?" diye bağıramlara aldırmadan yükseltinin tepesine tırmandı ve 3 numaralı kampa giden yokuşa attı kendisini. Yüksek bir yerden denize dalan biri gibi atladı. Gövdesi dik, bacakları gerili, elleri ileri dönük olarak ve denize dalan bir yüzücü gibi başı önde, çamurun yumuşattığı toprağa saplandı. Çamura gömüldü. Ama hemen ardından doğrulup Fabio ile Matteo'nun ayaklarının dibine yuvarlandı. Vıcık vıcık çamura bulanmış yüzünde gözleri karanlıkta birer alev gibi ışıyordu. "Balıkçı Calagero'yum ben, geçmek istiyorum." "Nereye gideceksin Calagero?" diye sordu. Silahını kum torbalarını bırakıp bileklerini ovuşturan Matteo. "Evime gitmek istiyorum, bırakın." "Gidemezsin Calagero, birliğine dön." "Dönmem, osuruyorlar. Çişimi yapmama izin vermiyorlar. Libya'ya satmak istiyorlar bizi. Garibaldi'ye sövüyorlar. Bırakın da geçeyim." "Madem seni Libya'ya satmak istiyorlar, madem osuruyorlar, çişini yapmana izin vermiyorlar, Garibaldi'ye sövüyorlar, sen de bizim yanımızda kal. Biz de köylüyüz, Sicilyalıyız. Ben Palermoluyum, o da Brindizili. Bilmiyor muydun?" "Bilmiyordum, bilmek de istemiyorum. Brindisi'yi sevmiyorum, Palermo'yu da. Bir tek Formica'yı seviyorum. Burada kalmak istemiyorum, bırakın gideyim." "Olmaz Calagero. Ya onlarla birlikte M113'te kalacaksın ya da burada bizim yanımızda," diye yineledi Matteo. Bu arada Fabio'ya gözleriyle işaret verince Fabio arkasına dolanarak kımıldayamaz hale getirdi Calagero'yu. "Sakin ol Calagero, hepimiz iyiliğini istiyoruz senin." Sonra M113'tekilerin duyabilmesi için yüksek sesle "Kapıyı kapatın, yakaladık onu, burada tutuyoruz." "Aferin çocuklar" bağırışmaları arasında kapı örtüldü. Olay kapanmışa benziyordu. Ne var ki bu iki kişinin de Sicilyalı olmalarının, "senin iyiliğini istiyoruz" demelerinin hiçbir önemi yoktu Calagero için. Son aylar boyunca yaşamış olduğu acı deneyimler, insanların kuyunuzu kazmak için "senin iyiliğini istiyoruz" dediklerini öğretmişti ona. Zıpkından sıyrılan bir ton balığı gibi bir sıçrayışta kendini tuzağa düşürenlerin elinden kurtuldu. Çenesine okkalı bir yumruk gelince neye uğradığını şaşıran Fabio kendini yerde buldu. Matteo da çenesinde patlayan bir yumrukla yarı baygın yere yığıldı. Calogero üzerlerinden atlayıp uzaklaştı oradan. Çok rahattı. Büyük bir rahatlıkla çişini yaptı. Duvardan uzaklaşıp sağa, atsız yola doğru döndü. Şam'ın bulvarıyla kesişme noktasına geldi. Browninglerle 106'lık toplarla ateş eden hükümetçilerin arasından geçti, Ramlet Elbayda kıyısına doğru yürüdü. Ve bu sokaktan geçen biri olsaydı, en beklenmedik olaylarla karşılaşılan savaş döneminde bile çok az rastlanan bir şey görmüş olacaktı. Elinde silahı, başında miğferi olmayan, yüzü çamurlar içinde ufak tefek bir erin sakin adımlarla savaştan uzaklaşırken bir yandan da kendi kendine söylendiğini. Şimşekler, gök gürültüleri, yıldırımlar, gelgitler. Anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. 20 yaşında bile değilim, 18'indeyim, gencim. Berutti'de ölmek istemiyorum. Yaşamak, balık avlamak, sonra ölmek istiyorum. Formica'da, balık avlarken. Siz ikiniz kendi işinize bakın. Petrol karşılığında bize Libya'ya satmaya kalkışanların yanında kalın. Pis herifler. Evet, pis. Kuzeyliler de, güneyliler de. Senin iyiliğini istiyoruz. Biz de Sicilyalıyız deyip size zıpkın atmaya kalkan güneyliler. Ne işim var benim sizinle, onlarla? Söyledim size. Milano'ya değil, Berutti'ye gidiyoruz dediniz. Deniz kıyısında dediniz. Şimşeklerden, gök gürültülerinden, yıldırımlardan, gelgitlerden söz bile etmediniz. Buraya getirip içi sardalya dolu bir sepete attınız. Durmadan osuran, çişimi yapmama izin vermeyen sardalyelerin arasına. Garibaldi düşmanlarıyla birlikte fareler gibi gebermem için bir sepete kapattınız. Aklım ermiyor bunlara, ermiyor. Kıyıya gidiyorum bir tekne çalmaya, Formica'ya dönmek için. Bu sırada arkasından sesleniyorlardı. Calogero, neredesin Calogero? Yanıt versene dağ ayısı, ilkel herif. Calogero, sana da sizin başımıza bela eden Garibaldi'ye de başlatacaksın. Geri dön Calogero. Uzun süre seslendiler arkasından. Her yerde aradılar onu. Yıkıntıların arasında, Yasemin'in barınağında, atsız yolda, Şam'ın bulvarında, Kuveyt elçiliğinin kavşağında, telsizle Sierra Mike'da. Ama Calogero çoktan uzaklaşmıştı. Kendi kendine söylenmeyi sürdürerek Ramlet Elbayda kıyısına varmış, kıyıda bir tekne aramaya koyulmuştu. Bu sırada 27 baykuş da Sandokan bir başka denizin azgın dalgalarıyla boğuşuyordu. Vicdan azabı denilen denizin dalgalarıyla. Vicdan azabı öksürük gibidir. En beklenmedik anda çıka gelir. Hiç kuşkusuz vicdanınız varsa. Roberto'yu bırakıp 27 baykuşa giderek barışçıl yaşamının tek savaş serüveninin keyfisini çıkartırken böyle bir bunalımla karşılaşmayı beklemiyordu Sandokan. Her patlama yüreğini hoplatıyordu. West Virginia kruvazörüne komuta eden John Wayne, Filipinleri topa tutarak General MacArthur'a elverişli koşullar hazırlıyordu. Seahorse deniz altındaki Henry Fonda, Amiral Yamamoto'nun peşine düşüyordu. Robert Mitchum, Normandiya'ya çıkarma yapıp sağlam bir köprü başı kuruyordu Omaha plajında. Vietnam, Afganistan. Onca istediği ürpermeler, onca düşlediği orgazmlar, kendi kendinden alan patlamalar, alevler. Ama M48'ler ateşe başlayınca 27 baykuşun önündeki kum torbalarına bir şey çarparak tuhaf bir ses çıkarttı. Bir şarapnel parçasının kuru sesi değildi. Yumuşak bir nesnenin boğuk sesiydi. Çat. Merak etmiş, dürbününü bırakıp ne olduğunu görmeye gitmişti. Neydi biliyor musunuz? Bilekten kopmuş küçük bir el, parmakları yüzüklü, tırnakları kırmızı ojeli bir kadın eli. Öksürük nöbeti işte o zaman gelmişti. Kendisine işkence edebilecekleri aklının ucundan bile geçmeyen sorular, yanıtlar, kuşkular sarmıştı içini. Parmakları yüzüklü, tırnakları kırmızı ojeli bu küçük kadın eli nereden gelmişti? Kimindi? Hangi mantık uğruna bu zavallı kadın öldürülmüş ya da sakat bırakılmıştı? Ne anasının örekesi işte bu. Savaşın aynı zamanda bu olduğunu hiç düşünmemişti. Parmakları yüzüklü, tırnakları kırmızı ojeli küçük kadın eli olduğunu. Üniformadan, silahtan tiksinen, barışçılığın ahlaksal bir buyruk, bir uygarlık göstergesi olduğunu söyleyen babası haklı mıydı yoksa? Savaşı sevmekle, saymakla, istemekle, savaşın yaşamın öz suyu olduğunu, yaşamla birlikte doğduğunu, kanla birlikte insanın damarlarında aktığını, her canlının, doğadaki öğelerin bile savaştıklarını söylemekle yanılgıya mı düşüyordu? Hayır, anasının örekesi hayır. Bir başka köpeğin boğazına saldıran bir köpeğin eylemi savaştır. Bir başka kuşu gagalayan bir kuşun eylemi savaştır. Bir başka balığı yutan bir balığın eylemi savaştır. Bir başka böceği yutan böcek de, bir başka ağacı kurutan ağaç da, yayılan bir gaz, yanan bir asit de. Yaşamak, yaşamımızı sürdürmek, var olmak için yaptığımız her şey bir savaştır. Demek ki yanılmıyordu. Yoksa yanılıyor muydu? Evet, yanılıyordu. Anasının örekesi. Çünkü insan asit de, gaz da değildi. Ağaç değildi, böcek değildi, balık değildi, kuş değildi, köpek değildi. Düşündüğünü bilerek düşünen, yarattığını bilerek yaratan, yıktığını bilerek yıkan, öldürdüğünü bilerek öldüren bir canlıydı. Doğanın sunduğundan değişik çözümler bulmak yeteneği olan bir aklı vardı ve ne olursa olsun bu savaş midesini bulandırmaya başlamıştı. Evet, bu düşüncelerle, belki biçimleri biraz değişik olabilirdi ama özleri aynıydı, Sandokan şimdi Roberto'yu unutmasına, Calogero'dan haberi bile olmamasına yol açan beklenmedik Pentecoste'ye bakıyordu. Bu arada hükümetçiler kuleyi ve Gobeire'yi dövüyor, türkü söyleyerek direnmeyi sürdüren Bilal'i ezmeye hazırlanıyorlardı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 381.